Angelina'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 29.
Rahibe Rita sabah pırıl pırıl güneşin altında bembeyaz üniformasıyla doktorun yaptığı gibi bileğimi tutup saatine bakıyor. Gülümseyerek, evet Francis diyor, işin zor kısmını atlattık. Tanrı dualarımızı kabul etti. Biliyor musun, okuldan yüzlerce çocuk senin için dua etti. Yüzlerce. Birilen kanla sağ kolumla ayak bileklerimdeki damarlarımın atışını hissediyorum. Çocukların duaları umurumda bile değil. Rahibe Rita odadan çıkarken bembeyaz üniformasının hışırtısını ve elindeki tesbihin sesini duyuyorum. Tekrar dalıyorum. Uyandığımda babam yatağın kenarına oturmuş elimi tutuyor. Uyandın mı oğlum? Ağzım kupkuru. Bir tek kelime edemiyorum. Sadece elimle ağzımı işaret ediyorum. Babam hemen bir bardak su uzatıyor. Su tatlı ve serin. Babam elimi sıkıyor ve sen güçlü bir askersin evlat diyor. Öyle ya, bana asker kanı vermişlerdi. Artık tüpleri çıkarmışlar. Başucumdaki şişeler de kaldırılmış. Rahibe Rita odaya geliyor ve babama artık gitmesi gerektiğini söylüyor. Onun gitmesini istemiyorum çünkü babam çok üzgün görünüyor. Paddy Closey'in okulda kekimden çıkan üzümü verdiğim günkü ifadesini andıran o üzüntülü hali beni çok etkiliyor. Babamın üzülmesine hiç dayanamam zaten. Onu öyle görünce ağlamaya başlıyorum. Rahibe Rita, aşk olsun Francis diyor. Askerler hiç ağlar mı? Yarın sana müthiş bir sürprizimiz var. Hiç ummayacağım bir şey. Hadi söyleyeyim istersen. Sabah kahvaltısında nefis bisküvilerle çay vereceğiz sana. Ve baban da bir iki gün sonra tekrar gelecek. Öyle değil mi Mr. McCord? Babam başını sallayarak uzanıp tekrar elimi tutuyor. Gözlerimin içine bakıyor ve geri dönüp odadan çıkacakken duruyor. Tekrar yanıma geliyor ve alnımdan öpüyor. Hayatımda ilk kez babam beni böyle öpüyor. Mutluluktan uçacak gibi oluyorum. Odada iki yatak daha var ama ikisi de boş. Hemşire hastanedeki tek tüfe hastası sensin diyor ve bunu atlatmamızın bir mucize olduğunu söylüyor. Yanımdaki odada boğuştu ama bir sabah oradan bir kızın bana seslendiğini duydum. Hu hu, tifolu çocuk, uyanık mısın? Evet. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Neden hala oradasın peki? Bilmem, hala yatıyorum. Kollarıma, bacaklarıma iğneler sokup kan verdiler. Şimdi de ilaç alıyorum. Biraz kendinden söz etsene. Bu ne biçim soru diye düşünüyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Hey, orada mısın? Evet. Adın ne? Frank. Güzel bir isim. Benimki Patricia Madigan. Kaç yaşındasın? 10. Kız düş kırıklığına uğramış gibi susuyor. Ağustos ayında 11 olacağım. Yani bir ay sonra. Bu daha iyi. Ben de senden bir ay sonra 14 olacağım. Eylül ayında. Benim neden hastanede yattığımı sormayacak mısın? Neden? Difteri ve bir hastalık daha geçirdim. Bir şey daha. Ne demek? Doktorlar da bilmiyor. Babam uzun yıllar Afrika'da yaşamış. Belki orada kaptığı bir hastalık olabilir diyorlar. Ben de ölümlerden döndüm. Biraz tipini tarif etsene. Siyah saçlıyım. Milyonlarca siyah saçlı insan var. Gözlerim kahverengi ama ela dedikleri renkten. Yeşil karışık. Ela gözlü binlerce insan var. Sağ elimin üstü ve ayak bileklerim dikiş içinde. Bana asker kanı verdiler. Aa, sahi mi? Evet. Desene asker gibi selam verip rap rap yürüyeceksin artık. Bir kumaş hışırtısı ve tesbih sesi duyuyorum ve ardından Rahibe Rita'nın sesi geliyor. Ne oluyor orada? Odadan odaya konuşmak yok. Hele bir kızla bir erkek. Beni duydun mu Patricia? Evet Rahibe Rita. Francis, sen de duydun mu? Evet Rahibe Rita. İkiniz de bu hastalıkları atlattığınız için Tanrı'ya dua ediyor olmalısınız. Tesbih çekip başucunuzda duran dua kitaplarını okuyor olmanız gerek. Bir daha birbirinizle konuştuğunuzu duymayayım. Odanın kapısından bana parmağını sallıyor. Hele sen Francis, yüzlerce binlerce çocuk senin için o kadar dua etti ki şükretmelisin. Rahibe Rita gittikten sonra bir süre sessizlik oluyor. Derken Patricia'nın fısıldayarak şükretmelisin Francis, şükretmelisin dediğini duyuyorum. Tesbih çekin, tesbih. Öyle çok gülüyorum ki hemşirelerden biri bir şey mi oldu diye koşarak odama dalıyor. Hem de beni en çok ürküten hemşirelerden biri. Ne o Francis? Gülüyorsun ha? Şu Madigan denen kızla yine konuşuyorsunuz değil mi? Rahibe Rita'ya bunu derhal rapor edeceğim. Zaten bu kadar gülmen de senin için iyi olmaz. İç organların bir zarar görürse karışma. Hemşirenin uzaklaşmasıyla Patricia'nın sesi duyuluyor. Gülüyorsun ha Francis. İç organların için bu hiç de iyi olmaz. Tesbihini çek ve iç organların için dua et Francis. Perşembe günleri annem ziyarete geliyor. Babamı da görmek istiyor. Artık tehlikeyi atlatmış durumdayım ama sadece bir ziyaretçiye izin veriyorlar. Hem annem babamın işte olduğunu söylüyor. Tanrım, savaş varken işine devam etsin de diyor. Şu İngilizler un için ölüyor. Annemin bana çikolata getirmesinden babamın işe devam ettiğini anlıyorum. Çünkü işsizlik sigortasından gelen parayla bana asla çikolata alamazdı. Annem babamdan mesajlar getiriyor. Babam kardeşlerimin benim için dua ettiklerini ve hastanede doktor ve hemşirelerle rahibelerin sözünü dinlememi, dua etmeyi de ihmal etmememi söylüyor. Annemin ifadesine göre çaresiz durumların azizi S.T. Jüden'in beni kurtardığına inanıyormuş. Gerçekten de durumum çaresizdi, bunu biliyorum. Patricia başucunda iki kitabı olduğunu anlatıyor. Biri şiir kitabıymış ve onu çok sevdiğini söylüyor. Diğeri ise İngiltere Tarihi adlı bir kitap. Bu kitabı isteyip istemediğimi soruyor ve kitabı yerleri silen hademe Seamus'a veriyor. Adamcağız kitabı getiriyor ama difterili bir hastadan tifolu bir hastaya herhangi bir şey vermesinin yanlış olduğunu, mikrop taşıyacağını ve eğer ben de difteri olursam bunu onun yaptığını anlayacaklarını, işinden olacağını sıralayarak söylüyor. İşimden olursam sokaklarla İrlanda şarkıları söyleyerek elimde bir teneke kutuyla dolaşmak zorunda kalırım. Bunu yapabilirim diyor. Çünkü bu vatanın yüzyıllardır çektiklerinden sonra bütün kahramanlık şarkılarını ezberledim. Başka şarkı da bilmiyorum zaten. Bir de viski içmenin keyfi hakkında şarkılar söylerim. Aa evet, Roddy McCurley şarkılarını biliyor. Tam bana söylerken hemşire Kerry odaya gelip ne oluyor Seamus diye onu azarlıyor. Bu hastanede şarkı söylenmeyeceğini herkesten çok senin bilmen gerekir. Bu durumu rahibe Rita'ya bildireceğim. Yalvarırım bunu yapmayın hemşire Kerry. Bu seferlik göz yumacağım ama şarkı söylemenin hastalar üzerinde kötü etki yapacağını bilmen gerek. Hemşire gittikten sonra Seamus bana birkaç şarkı öğreteceğini, çünkü aslında şarkı söylemenin hastalara çok iyi geldiğini söylüyor. Tek başına bir hastane odasında vakit geçirmek için bundan daha iyi bir şey olamaz. Seamus bana Patricia'nın çok tatlı bir kız olduğunu, 15 günde bir annesinin gönderdiği şekerlerden kendisine de verdiğini söylüyor. Yerleri silmeyi bırakarak Patricia'ya sesleniyor. Frankie'ye çok tatlı bir kız olduğunu anlatıyorum. Patricia, sen de çok tatlı bir insansın Seamus diyor. Seamus gülümsüyor. 40 yaşlarında, hiç evlenmemiş ve çocuğu yok. Ateşli hastalıklar hastanesine gelen çocuklarla oyalanıyor olmalı. Kitabı bana verirken şu İngilizlerin bize yaptıklarından sonra böyle bir kitap okumanı hiç istemezdim ama hastanede İrlanda tarihiyle ilgili bir kitap yok ne yazık ki diyor. Kitapta Kral Alfred ile Fatih William'dan başlayarak Edward'a kadar bütün kral ve kraliçelerden söz ediliyor. Kral Edward tahta geçebilmek için sonsuza dek annesi Victoria'nın ölmesini beklemek zorunda kalmış. Bu kitapta ilk kez Shakespeare'den de iki satır okuyorum. Bu korkunç koşulların beni zorlamasıyla ne yazık ki düşmanım olduğunuza inanmak zorundayım. Tarih yazarı bu sözleri 7. Henry'nin karısı Catherine'ın Kardinal Wolsey'e söylemiş olduğunu anlatıyor. Kardinal Wolsey, Catherine'ın kafasını uçurtmak istiyormuş. Bütün bunları anlayamıyorum ama Shakespeare'in sözleri beni çok etkiliyor. Sözcükler ağzımda sanki mücevher kadar değerli. Şu Shakespeare'i okuyarak hastanede daha bir yıl kalabilirim. Patricia bu koşulların beni zorlamasıyla sözlerini anlayamadığını söylüyor. Zaten Shakespeare'i sevmiyor. Kendi şiir kitabından bir baykuşla kedinin şiirini okuyor. Bana çok saçma geliyor ama bunu söylediğimde Patricia çok güceniyor. Bir daha sana şiir okumayacağım. Seamus işini gücünü bırakıp bize bir şiir yüzünden kavga etmememizi öğütlüyor. Evlendiğinizde kavga edeceğiniz zamanlar çok olacak diyor. Patricia ile birbirimizden özür diliyoruz ve bana bir şiir daha okuyor. Bunu ezberleyip hemşirelerin ve rahibelerin çekildiği bir saatte onu okuyacağım. Rüzgar karanlıkla kuşatılmış ağaçların arasında dolaşırken bulutlu denizler üzerinde çalkalanan bir kalyon gibiydi ay. Yol kurdele gibi kıvrılıyordu. Mor renkli kıraç topraklarda ve bir haydut atının üzerinde eski hana doğru yaklaşıyordu. Şapkasını Fransız gibi kaşına eğmiş, boynunda dantel bir yaka. bordo kadifeden bir ceket giymiş. Geyik derisi, pantolonu, sımsıkı, hiç kırışıksız, dimdik ve dolu dizgin geliyordu. Dizlerine kadar uzanmıştı çizmeleri, pırıl pırıl sürüyordu atını. Işıl ışıldı kılıcının kabzası yıldızların ışığında. Bir mücevher gibi parlıyordu tabancasının sapı. Her gün sabırsızlıkla hemşirelerin, rahibelerin ve doktorların başımdan gitmesini ve Patrisya'nın şiire devam etmesini bekliyorum. Askerler pusuda bekliyorlar çünkü haydut sevgilisine ay çıktığında geleceğini söylemiş. Hiçbir engel tanımayacak, yollar kapansa da gelecek. Bunu ben de Patrisya için yapabilmek istiyorum. Hiçbir engel tanımadan, yollar kapansa da, ay ışığında yan odaya gidip Patrisya'ya kavuşmak istiyorum. Patrisya o gün şiirin son kıtasını okumaya hazırlanırken hemşire Kiri geliyor ve ikimizi de bir güzel azarlıyor. Size odadan odaya konuşmak yok demedim mi? Bir difteri hastası bir tifolu hastayla konuşamaz ya da tifolu bir hasta difterili bir hastayla. Sizi uyarmıştım. Simus, al bu çocuğu Ray Britta'nın yanına çıkart. Bir tek kelime bile konuştuklarını duyarsanız derhal bana getirin demişti. Evet, sizi çok uyardık ama dinlemediniz. Hadi Simus. Ama bunda ne var hemşire Kiri? Çocuklar sadece şiir okuyordu. Simus, sana ne diyorsam onu yap. Simus yatağa eğilip kulağıma kusura bakma Frankie diye fısıldıyor. Şu tarih kitabını sakla diyerek beni kucağına alıyor. Tüy kadar hafifsin diyor. Bu arada Patrisya'nın odasının önünden geçerken onu görmeye çalışıyorum ama sadece yastığın üstüne yayılmış simsiyah saçlarını görebiliyorum. Rahibe Rita ile koridorda karşılaşıyoruz. Onu çok büyük bir düş kırıklığına uğrattığımı söylüyor. Tanrı'nın beni böyle bir hastalıktan kurtarmasına, yüzlerce ve binlerce okul arkadaşımın benim için dua etmesini, ateşli hastalıklar hastanesindeki hemşire, rahibi ve doktorların sana gösterdikleri ilgi ve özene karşın bunu mu yapacaktın? Annenle babanın seni görmesine bile izin verdik. Bunu sadece senin için yaptık. Ama sen bütün bunlara karşılık Patrisya Madigan'la aptal şiirler okumaya devam ediyorsun. Bir difteri hastasıyla tifolu bir hasta arasında böyle bir şeyin yasak olduğunu kaç kez söylememize karşın. Yukarıdaki koğuşta bu günahımla baş başa kalacağımı da sözlerine ekliyor. Dinsiz bir İngiliz haydutla günah işleyen kırmızı dudaklı bir kızın şiirini ezberleyene kadar duanı edip azizlerden birinin hayatını okumalıydın. Rahibe Rita bu şiiri bizim iyiliğimiz için okumaya kendini görebilmiş ve okumuş. Bu şiir yüzünden günah çıkartmam gerekecek diyor. Hemşire Kiri bizimle üst kata geliyor. Trabzanlara tutunarak oflaya puflaya bundan sonra en ufak bir şikayetin olduğunda bunca merdiveni tırmanıp yanına gelmemi hiç bekleme diyor. Koğuşta 20 kadar yatak var. Hepsi de boş. Hemşire Simus'a beni en dipteki yatağa götürmesini söylüyor. Kapıdan geçen biriyle filan konuşmaya kalkışmasın. Gerçi bu katta bir tek kişi bile bulunmaz diyor. Açlık döneminde bu koğuşta sadece ölü yıkanmış. Geceleri bütün bu insanların acı çığlıklarının duyulduğu anlatılırmış. Böylece İngilizlerin bize neler yaptıklarını anlarsın belki. Burada insanlar ölürken duygusuzca, hiç acımadan koskocaman malikanelerinde en iyi şarapları içerek bifteklerini yiyorlardı. Küçücük çocuklar açlıktan çayırlardaki otlarla karınlarını doyurmaya çalışırken onlar keyif çatıyordu. Tanrı bizi böyle günlerden korusun. Simus da bunun çok korkunç olduğunu düşünüyor ve gece yarısı ağızları ot yemekten yemyeşil olmuş çocukların ruhlarının koridorda gezindiğini anlatıyor. Hemşire ateşime bakıyor. Ateşin yükselmiş. Bu gece doğru dürüst uyu. Artık hiçbir zaman saçlarının kırlaştığını göremeyecek olan o Patrisya Madigan seni rahatsız edemeyecek. Simus'a bakarak acıklı acıklı başını sallıyor ve Simus da aynı şekilde karşılık veriyor. Hemşireler ve rahibeler 10 yaşında bir çocuğun bu konuşmaları anlayabileceğini hiç düşünmüyorlar. Dokuzunu doldurup onuna basmak üzere olan bir çocuğun kafa üstü düşen pet dayı gibi olduğunu sanıyorlar. Hemşire de Patrisya ile ilgili söylediklerini anlayamayacağımı sanıyor. Oysa Patrisya'nın öleceğini kastettiğini biliyorum ve hemşirenin kötü bir şiir olduğunu söylediği o güzel şiiri bana öğreten bu kız için ağlayamıyorum bile. Hemşire odacı Simus'a yerleri silmesini söyleyerek gidiyor. Simus onun rahibe Rita'ya bütün bunları yetiştirmesine çok kızıyor ve odadan odaya kitap okuyarak birbirimize nasıl mikrop geçireceğimizi anlayamadığını söylüyor. En fazla birbirinize aşık olursunuz diyor. Ama bu yaşta olmaz. Sen kaç yaşındaydın? Onu bitirip 11'e basmak üzere misin? Hiç böyle şey görmedim. Hastanedeki küçücük hasta bir çocuk şiir okumak yüzünden tek başına bir koğuşa kapatıp ceza veriyorlar. Bunu Limerick Leader gazetesine vermeli ama rahibe Rita böyle konuştuğumu duyacak olursa beni işten atar. Her neyse Frankie diyor. Nasılsa yakında buradan çıkacaksın. O zaman istediğin kadar şiir okuyabilirsin.
Ayrım sonu.